Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mevlamız var. Zorda kalan Allah desin. Bizi duyar. Mevlamız var. Zalim olan eyvah desin. Çünkü kahhar Mevlamız var. Rabbim yakmış bu ateşi. Mümin müminin kardeşi. Söner mi İslam güneşi? Daim cebbar Mevlamız var. Sırlar saklı hikmetinde, sınır yoktur rahmetinde, has kullara cennetinde verir iftar Mevlamız var. Bir eşref-i mahluk insan olmaktan en büyük ihsan. Söyle kardeş, neyin noksan? Kuluna yar Mevlamız var. Merhameti ayan beyan, Hakkın boyasına boyan, esirgeyen, bağışlayan, sonsuz gaffar Mevlamız var. Arza etti server bizi, meleklere över bizi, vallahi çok sever bizi, Leyl-i Nehar Mevlamız var, sonsuz gaffar Mevlamız var.
Evet, bu güzel şiirden sonra muhterem dinleyicilerimizi biz de selamlıyoruz. Hayırlı bir pazar günü geçirmenizi temenni ediyoruz. Çocuk Kalbi programından efendim hepinize merhabalar. Yine Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümündeki hocalarımızdan Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamızla birlikteliğimiz geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyor. Ailede ahlak eğitiminin temel ilkeleri üzerine konuşuyor idik. Konumuz yarım kalmıştı. İnşallah birkaç hafta daha bu konuya devam edeceğiz. Çok güzel geri bildirimler almaktayız. Özellikle anneler programımızdan, daha doğrusu bu konunun işlenmesinden memnuniyetlerini bize mail yoluyla iletiyorlar. Mail adresimizi bir hatırlatalım arzu ederseniz. cocukkalbi@erkamradyo.com adresinden, tekrar ediyorum, cocukkalbi@erkamradyo.com adresinden siz de efendim tenkitlerinizi, tavsiyelerinizi, tekliflerinizi bize iletebilirseniz.
Takdirlerini de iletebilirler.
Evet, memnun oluruz. Evet hocam, şimdi bizim bahçenin malumunuz katkılarıyla hazırlanan bir program, Çocuk Kalbi programımız. Bu sayıda çıkmış 102. sayı.
Maşallah.
Maymun iştahlı olmamak konusu işlenmiş bizim bahçede bu ay. Çok kısa bir yazı okuyup başlasak programa, müsaade ederseniz.
Tabii, öncelikle değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu tabii, bu tür duyuruların önemi var. İnsanların dikkatini çekmek gerekiyor. Siz de öyle bir güzel başlangıç yapacaksınız. Buyurun.
Zaten bir önceki programda da çocukların her isteğinin yerine getirilmemesini konuşmuştuk. İşte her isteğini yerine getirirsen maymun iştahlı olur. Şunu da, şunu da, şunu da.
Evet.
Hatta hatırlıyorum, oruç örneğini, iftar örneğini vermiştim ben. İftarda her şeyin güzelleştiğini, çünkü yemeği özlediğimizi belirtmiştim. Evet, tevafuk oldu konumuzla. Evet. Buyurun.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Bizim Bahçe dergimiz çocuklar için, belki 10-14, aslında 12'den sonra pek çocuk olmasa da ilk ergenler için de diyelim, bir karakter eğitimi dergisidir. Yani dini eğitim ve öğretim dergisi bir anlamda. Her ay bu meyanda konular işleniyor ahlaki nitelikte. Bu ay 102. sayıda maymun iştahlılık konusu işlenmiş. Çok güzel bir kapak var. Kapakta şöyle bir mesaj verilmiş: gönlün olup kelebek, gezmesin çiçek çiçek.
Evet.
Bu Halit Fahri'nin bir beytinden hocam esinlenerek, benim gönlüm bir kelebek,
evet,
dolaşıyor çiçek çiçek.
Yani gönülleri kelebek olursa da işte bilgi, ilim kitaplarına konsun, ailede ahlak eğitimi kitabına konsun, bizim bahçeye konsun, ille de kelebek olursa. Bu arada şunu da belirtelim, Sayın Hocamızın kitaplarını alıp oradan kendiniz zaman ayırıp kendinizi yetiştirip çocuklarınıza faydalı olabilirsiniz. Ayrıca sizin anlatamadığınız bazı konuları bizim bahçe olarak anlatıyoruz. Dergimize de abone olarak çocuklarımıza bir güzellikte bulunmuş olabilirsiniz. Buyurun Mehmet Akif Bey.
Evet, Nehir Aydın Göktuman hanımefendinin kendisi çocuk edebiyatı alanında hayli eser vermiş, ödüller almış bir bayan. Bizim bahçede de yazıyor. Fikril Hayri adında bir köşesi var. Fikri gayet zeki bir arkadaşı Hayri'nin. Hayri de Fikri'nin şişko. O da biraz yanamaz bir arkadaşı.
Tombul diyelim.
Bunların tombul, evet, maceralarını anlatıyor. Ondan bir hikaye okuyalım. Öyle başlamış olalım İnşallah. Kırmızı Başkan Kollu hikayemizin başlığı. Okul yolundayız. Hayri'nin yüzünden düşen bin parça. Akşam babasını yine verip veriştirmiş. Derslerine çalış, notlarını yükselt. Bu gidişle bir baltaya sap olamayacaksın diye çıkışmış bizimkine. Hayri yol boyunca baltaya sap, baltaya sap diye söylenip durdu. Hadi hayırlısı. O gün öğleden sonra sınıfımızda başkan seçimi vardı. Öğretmenimiz kimlerin aday olacağını sordu. En az 10 kişi parmak kaldırdı. Bunların içinde Hayriciğim de vardı. Allah Allah, sınıf başkanlarını hiç sevmezdi ama ne iştir anlamadım gitti. Öğretmen adaylara şöyle dedi. Çocuklar, size bir hafta süre. Herkes başkan olduğunda yapmak istediği işleri belirleyip sınıf panosuna assın. Bir hafta sonra oylama yapılacak. Kim kazanırsa o başkan olacak. Bizim Hayri başkan olmak için kolları sıvadı. Hemen ertesi gün panoya yapacağı işlerin listesini astı. Okuyunca ağzımız 5 kırış açık kaldı. Oho, neler neler. İşte o maddeler. Çok sevgili biricik sınıf arkadaşlarım. Lütfen beni başkan seçiniz. Hiç pişman olmayacaksınız. Çünkü teneffüs saatlerini 20 dakikaya çıkartacağım. Kantindeki bisküvi ve gazozların fiyatlarını yarıya indirteceğim. Okulumuza yürüyen merdiven yaptırtacağım. Konuşanların adını tahtaya yazmayacağım. Kocaman bir basketbol potası, 10 tane de ping pong masası. Hayri'nin vaatleri böyle uzayıp gidiyordu. Biz de inandık. Pes doğrusu. Her şey bununla da bitmedi. Hayri ertesi gün bir poşet poğaça getirip sınıfa tek tek dağıttı. Poğaçalar nefisti doğrusu. Tadı daha damağımızdayken Hayri öbür gün bir torba şekeri de sınıfta pay etti. Diğer gün fındık fıstık getirdi. Seçim yatırımları tam hız sürüyor yani. Oh, sınıfça keyfimiz yerindeydi. O akşam Sıdıka teyzenin anneme balkondan dert yandığını duydum. Ah komşum diyordu. Misafirlerim gelecekti. 2 tepsi poğaça yapmıştım. Bizim hayta olan götürüp hepsini okulda dağıtmış. O da yetmediği gibi bakkala gidip babasının üzerine bir sürü borç yapmış. Şekerler, kuru yemişler. Ah ah, ne olacak bu oğlanın hali. Nihayet seçim günü gelip çattı. Sınıfta nefesler tutuldu. Oylama 10 dakikada bitti. İşte sınıfımızın yeni başkanı karşınızda. Hayri Arıcan.
Oo, maşallah.
Hayri alkışlar içinde kasıla kasıla tahtaya çıktı. Kendine oy verenlere teşekkür etti. Bir havalar, bir havalar. Sanki ayakları yerden kesilmişti. Neyse, teneffüse çıktık. Arkadaşlarımı rıs rıs ava gidiyoruz oyununu oynuyorduk. Hayri'ye gel sen de katıl dedik. Bizimki başını havaya dikip sınıf başkanla öyle saçma sapan oyunlar oynamaz diyerek kasıla kasıla bahçeye turlamaya başladı. Hayri o günden sonra her yerde kırmızı başkan kolluğuyla gezmeye başladı. İyi mi? Sınıfta, sokakta, evde, gece yatarken bile kolluğu kolundaymış. Sonunda bir baltaya sap olabildiğimde sevincinden ne yapacağını şaşırdı galiba. O gün yine okuldaydık. Hayri kolunda kırmızı başkan kolluğu yine kasılıp duruyordu. Teneffüse çıkınca kantine gittik. Bizimki başkan havalarında sıraya filan girmeden en öne kaynamak isteyince olanlar oldu. Sıradakiler Hayri'nin kırmızı başkan kolluğunu umursamadan üzerine yürüdü. Çıkan arbedede Hayricik kaçarak kendini zor kurtardı. Birkaç güne kalmadı. Bizim sınıftakiler de Hayri'nin peşine düşmesin mi? Seçim vaatlerinin hesabını soran sorana. Bisküviler, gazozlar ne oldu Hayri? Yürüyen merdiven, ping pong masası, teneffüsler. Hayri'yi en son bizim sınıf arkada, o önde kaçarken gördüm. Kırmızı başkan kolluğunu çıkarıp atmıştı. Koşarken balta, sap gibi bir şeyler geveleyip duruyordu. Ah Hayriciğim, sen ol, ne tutamayacağın sözler ver ne de kasım kasım kasıl. Babanın dediği gibi, önce derslerini asıl.
Çok güzel, evet, atalarımız da öyle demiş. Öl söz verme, öl sözünden dönme demişler. Evet, söz verirken yapabileceğimiz sözleri vermemiz gerekir. Buyur Sayın Hocam.
Evet, yani güzel bir tevafuk yaşadık. Nehir Aydın Göktuman bizim ekip arkadaşımız.
Evet.
İki projede birlikte çalışıyoruz.
Hangi ekip, neler yapıyorsunuz Sayın Hocam? Bunlardan da haberdar olalım.
Evet, biz son yıllarda lazım olan ya da ihtiyaç duyulan alanda, değerler eğitim alanında çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda daha çok Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef alarak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenleri hedef alarak hazırladığımız değer sandığı kitaplarımız var.
Çok güzel.
Her kitapta bir değeri ele alıyoruz. Şu ana kadar 10 tanesini tamamlamış durumdayız.
Allah razı olsun.
Sorumluluk, empati, liderlik, cesaret, sevgi, saygı, merhamet, nazik olmak gibi devam ediyor. Bu değerlerin bir de dini olanını hazırladık. Onu da Diyanet İşleri Başkanlığı'na hazırladık. Bu değer sandığı Nobel yayınları arasında çıktı. Daha çok öğretmenlere hitap ediyor. İçinde ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde etkinlikler var. Kes, kopyala, uygula dediğimiz bir çalışma. Materyal kitabı yani. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından şu anda 2 tanesi basıldı, 4 tanesi baskıda. O da toplam şu anda 10 olacak serinin birinci aşaması. Ondan sonra devam edeceğiz. Orada da dini değerleri işliyoruz. Kul hakkı ve dürüstlük kitabımız çıktı. Bu şekilde devam ediyor o kitaplarda. Yine merhamet orada da var. Nazik olmak devam ediyor. Başka neler var? O kadar çok
diğerlerden
olmak üzere. O da çok güzel var. O da devam ediyor. 10 tanesini tamamlamak üzereyiz. Azimli olmak. Yalnız yine Türkiye'de bir ilki yapıyoruz. O da e-kitap haline getiriyoruz bunu.
Hı.
Çalışmamız birinci kitap bir tane örnek çıkmak üzere. Yarın bana veya perşembe gün bana teslim edecekler.
İnşallah.
Bu da Türkiye'de ilklerden oluyor. E-kitap deyince Türkiye'de genelde şey anlaşılıyor, kitabın PDF hali anlaşılıyor. Biz bunu interaktif dediğimiz şekilde yapacağız. Yani oradaki metinleri okutuyoruz. Sonra bulmacaları öğrenci çözebilecek, boyamaları boyu yapabilecek. Orada yazılı, diyelim ki ne hissediyorsun gibi sorular var. Onlara bizzat cevap verebilecek. Oradaki resimler hareketlenecek. E-kitap haline getireceğiz. Hem Türkiye açısından, bunda ilk Diyanet'in yapması açısından da çok iyi olacak. Bunu Kur'an kurslarında ya da işte din kültürü ahlak bilgisi, siyer vesaire derslerde, temel dini bilgiler seçme derslerinde alıp interaktif tahtayla kullanabilecekler öğretmenler.
Diğer çalışmalarınızı hangi sanal ortamda İzleyebilirler, öğrenebilirler? Adresi var mı?
Onu evet, şimdi bu çalışmaların hepsinin yer aldığı benim kendi web sitem mehmetsekiaydın.com tam bulabilirler.
Tabii.
Değer Eğitimi Ork sitemizden bulabilirler. Din Öğretimi Ork'tan bulabilirler.
Evet.
Facebook işte şu anda çok kullanılıyor. Orada Mehmet Seki Aydın sayfamızdan kullanabilirler. Değer Sandığı grubumuza katılabilirler. Sayfamızdan kullanabilirler. Aile Okulu diye yine bir sayfamız var. Aslında bu çalışmalara biz 4-5 yıl önceden başladık. Timaş yayınlarında Erdemler serisi diye çıktı. O da yine 10 tane değerdi. O 10 değerin ikinci 10'unda tamamladık, yayın evine teslim ettik. 20 olmuş olacak. O da çok tutuldu. 100 bin civarında şu anda basıldı, satıldı. Ondan sonra Türkiye'de işte bütün kitaplar değerler eğitimi olarak basılmaya başladı. Bu anlamda pratik çalışmalar yapıyoruz.
Yani bu çalışmaların bir ilim adamı tarafından yapılması da ayrı bir güzellik. Allah razı olsun, Allah gayretinizi.
Şimdi tabii konumuzu artırsın. Belki dağıtıyoruz. Ahlak eğitimini konuşacaktık ama.
Yok zaten.
Bu da onun bir parçası sayın
onun
hocam.
Onun bir parçası tabii.
Kitaplarla
oluyor. Şimdi yani. Şöyle bakın hani bilimsel çalışmak falan diyoruz ya. Bilimsel çalışmanın şeyi bilimi diğer normal günlük bilgiden ayıran iki temel özelliği vardır. Bir, ispatlı olması, bir de iki, düzenli olması.
Evet.
İspatlı olacak yani konuştuğun zaman delile dayandıracaksın. Bir de düzenli olacak. Peki bilimsel araştırma yapmak için nereden başlanır? Problem çözmeden başlanır. Problem çözme yöntemi aynı zamanda bilimsel çalışma yöntemidir. Bu ne anlama geliyor? Benim yaptığım çalışma bu milletin bir problemine çözüm bulması lazım.
Evet.
Bu problem illa pratik olması gerekmiyor. Entelektüel, zihinsel anlamda da olabilir. Ben kendi çalışmalarımda veya yaptırdığım danışmanlığını yaptığım tez danışmanlıklarında şunu gözetiyoruz. Yani yaptığımız çalışma bu milletin, bu ümmetin bir tane sorununu çözsün.
Evet. Anladım.
Daha çok pratik. Bu anlamda mesela
sadr-ı şifa çalışma.
Sadr-ı şifa yani benim danışmanlığımda yapılmış mesela din öğretiminde drama örnekleri diye bir kitabımız var. 3. 4. baskısı yaptı. Çok güzel kullanılıyor. Yine aynı şekilde din öğretiminde oyun örnekleri var. Benzer çalışmalar var. Bu evet. Anlamda bizim sloganımız şu. Karanlığa küfretme, bir mum yak, evet. Bir ışık yak. Dolayısıyla herkes şimdi aileden şikayet ediyor. Herkes çocuklarından şikayet ediyor. Peki ne yapacağız? Çözüm üretmemiz gerekiyor. Bir seminere katılmıştım bundan 10 yıl kadar önce. Dinleyici olarak merak ettiğim bir arkadaştı. İsmini vermeyeyim. Şimdi geldi, iki saat kadar konuştu. Aktif konuşan da bir arkadaş. En sonunda, sonuna doğru bir hanımefendi parmak kaldırdı. Hocam dedi, sabahtan beri onu eleştiriyorsunuz, bunu eleştiriyorsunuz ama ne yapacağımıza dair hiçbir şey söylemediniz dedi.
Güzel.
Yani bu çok önemli. Benim seminerlerimde, konferanslarımda çoğu zaman mesela soru çıkmaz. Yani var mı sorunuz dediğim zaman çok fazla soru çıkmıyor. Niye diye soruyoruz. Çünkü ben bir konferansa giderken ya da bir kitap yazarken ben olsaydım bu konferansta, bu seminere katılımcı olarak neler beklerdim? Bunları kendime soruyorum ve o cevapları üzerine veriyorum. Anlaşılacak bir şekilde, örnek şekilde. Kitaplarda da aynı yöntemi izliyoruz. Dolayısıyla pratik oluyor. Ya örnek vermezseniz veya böyle entelektüel, kafa karıştırıcı şeyler yazmazsanız alıp uygulayabiliyorlar. Bu anlamda işte bu ailede ahlak eğitimi de böyle bir kitap.
Evet.
Burada zaten bu kitabın şeyini konuşmadık herhalde. Macerasını. Başka bir programda konuştuk galiba.
Evet.
Bunun birinci baskısını Ensar Vakfı Dem yayınlarında çıkmıştı. Sonra 6 baskısını Nobel Yayın Evi yaptı. Şimdi bu kaçıncı baskıymış hocam?
5 hocam.
5.
Ama zaten bu şöyle, sizdeki, bendeki kitap 6. baskı.
6. baskı. Timaş 6. baskı yaptı. Şimdi biz de tabii yazdıklarımızın hayata geçmesinden seviniyoruz.
Evet.
Bu vesileyle biz...
Bizim hocam şöyle, evet. Ben Beslami hocama da danışmıştım bu konuda. Bu Timaş yayınlarından çıkan aile eğitim seti, yani birinci kitap Ailede Ahlak Eğitimi sizin kitabınız. Çok güzel bir kitap. Gerçekten defalarca okunası bir kitap. Okunmaya değer bir kitap. İkinci kitapta Ailede Din Eğitimi var. Abdurrahman Hoca'nın, Abdurrahman
Dodurgan'ın.
Bu şekilde devam ediyor. Öfke kontrolü, sorumluluk eğitimi üzerine vesaire. 15 bildiğim kadarıyla bir seri. Ben hepsini aldım. Çok da faydalı. İnşallah bizim temennimiz o. Bu kitapların her birini bu programlarda mütalaa etmek. Ailede Ahlak Eğitim birinci kitap olmasa çok isabetli olmuş. Ailelerin en çok yakındığı iki temel şey var. Biri çocuğumun dersleri, ikincisi ahlakı diyorlar.
Evet.
Onun için değerli dinleyenlerimiz, şeyde yapılırsa, bu kitap temin edilirse Timah yayınlarında, Mehmet Zeki Aydın Hoca'nın kitabı Ailede Ahlak Eğitimi, son derece faydalanırsınız diye ümit ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın, Bestami Yazgan ve kardeşiniz Mehmet Akif Karayel, Ailede Ahlak Eğitimi konusunu konuşuyoruz. Hocam, en son bireysel ayrılıkları dikkate almak maddesinde kalmıştık. İlke ilke gidiyoruz. Bu bireysel ayrılıklar ne demek? Önce onu sorarak başlayalım.
Evet, her çocuk bir alemdir. Her insan bir alemdir. Dolayısıyla çocuk eğitiminde de her çocuğun ayrı bir özelliğini dikkate alarak eğitmek gerekiyor. Farklı yetenekleri olabilir, farklı üstünlükleri olabilir, farklı zaafları olabilir, farklı mizaçları olabilir. Dolayısıyla biz de eğitimde bunu dikkate almak zorundayız. Eğer bunları dikkate almazsak, çocuğu belli kalıplara zorlarsak, özellikle kafamızdaki kalıplara zorlarsak çok büyük hatalar yapabiliriz. Özellikle şöyle hatalar oluyor burada. Anne baba gençliğinde yapamadığı, kafasında tasarladığı bazı şeyleri çocuklarında uygulamak istiyor. Örneğin istiyor ki bir müziğe ilgi duysun. Yani bir müzik grubunda, bir ilahi grubunda yapsın, ne güzel Kur'an'ı okusun istiyor. Veya işte güzel yazı yazsın istiyor. Ben diyor keşke gençliğimde olsaydı biraz spor yapardım diyor. Biraz spor yapsın diyor veya ney çalsın istiyor. Ya da doktor olmak istemiştir de olamamıştır.
Hocam ne ezenler duymasın, ne üflesin istiyor diyelim. Ya, ona çalsın dediler mi kızıyorlar.
Haklı olarak çok özür diliyoruz efendim tüm neyzen üstadlarından. Gerçekten şey insanlar onlar ya.
İnce insan.
Öyle ince insanlar, güzel nazik insanlar, güzel insanlar. Evet, diyelim ki baba veya anne işte doktor olmak istiyordu ama olamamış. Çocuğu olsun diye böyle zorluyor. Halbuki çocuğun orada hevesi yok. Doktorluk için ayrıca yani sadece zihinsel beceri gerekmiyor. Mizaç olarak da yatkın olmak gerekiyor. İşte kana, böyle cerrahi müdahalelere falan alışkın olmak gerekiyor. Ya da yatkın olmak gerekiyor. Her çocuğun mizacı buna uygun değil. Ama burada zorluyoruz işte. İşte istiyor ki güzel şiir okusun benim oğlum da, benim kızım da falan diyor ama... Olmuyor. Dolayısıyla zorlamamak gerekiyor.
Çok düştüğü hatalardan bir tanesi. Hayalindeki insanı çocuğa...
Hatadan ziyade iyi niyetten kaynaklanan bir şey. Ama... Şimdi bir anne baba için en değerli varlığı çocuğu. Onun daha güzel olmasını istiyor. Bu yanlış değil de işte isterken ya kullandığı üslup yanlış olabilir. Buyurun hocam.
Yani üslup daha güzel bir şey. Yani üslup da yanlış olabilir ama düşüncede de yanlışlık yapabiliyor. Yani iyi niyetinden şüphemiz yok tabii ki. Yani ben bazen mukayese yapıyorum. Kişi dünyada insan olarak en çok kendi çocuklarını sever.
Evet.
Kendi annesine babasına bile tercih eder. Yani zaman zaman kendi çocuğunun hatırını annesine babasına çıkıştığı, kırdığı, annesine babasını kırdığı bile vakidir.
Ya eskiden görürüz. Güzel bir sözü var. Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna.
Evet. Dolayısıyla bu çok önemlidir. Siz bunu eskiler deyince bir şey anlatmışlardı. Güzel bir ne diyorlar ona?
Anekdot.
Anekdot kelimesi ben kullanmak kısa. İstemiyorum. Fransızca olduğu için.
Kısa demişsin.
Bir hatıra. Bir olay anlatmışlardı. Adamın oğlu işte genç cirit oynuyor atın üzerinde. Tabii yakası açılmış ve soğuk alıyor. Atın üzerinde olunca babası şey yapıyor, ısrar ediyor, işaret ediyor, ört ört falan diye. Tabii genç hiç dikkate almadan şeye dolaşıyor, cirit oynamaya devam ediyor. Yaşlı baba bakıyor başka çaresi yok. O cirit oynayanın oğlu kendi torununu geliyor ve yakasını açıyor, babasına da gösteriyor. Atın üzerinden yapıyor, örtsene çocuğun şeyini, çocuk üşüyecek diye. Senin diyor kendi çocuğun kıymetli de benim çocuğum kıymetli değil mi diyor. Yani bazen kendi çocuğunun kıymetini biliyor. Dolayısıyla yani iyi niyetten geldik. İyi niyetli olabilir ama hata yapabilir. Bu hataları mesela biz şöyle görüyoruz. Birinci çocukta maalesef bazen deneme tahtası yapılabiliyor. İkinci çocukta biraz ustalık kazanılıyor. Üçüncüde ya oluyor ya olmuyor. Olsa biraz tam öğrenmiştik ama bu işi ya geliyor. Dolayısıyla yani çocuklarımızı bu, deneme tahtası yapmamak lazım.
Evet. Hocam kısacası bir de şey, Beslan hocamız için de değil de iyi niyet bazen istismar ediyor. Yani iyi niyet tamam güzel bir şey, makbul bir şey. Ama amelin de bir şekilde iyi olması lazım. Hep iyi
tabii.
Niyet.
İşte iyi olacak. Niyet yani, de iyi olacak, iş de iyi olacak.
Evet, niyetim iyi her zaman.
Allah işini yani, güzel yapanları sever çünkü.
Evet. Salih. Salih kelimesinin iki anlamı var.
Evet.
Bir şeyin salih olabilmesi için iki şart gerekiyor. Profesyonelce amatör ruhla. Amatör ruhla ne demek?
Heyecanlı mı yani?
Heyecanla, herhangi bir maddi beklenti olmaksızın hasbi olacak ama yaptığımız işte profesyonelce olacak. Yani dolayısıyla ikisinin bir araya gelmiş haline salih diyoruz. Buna dört dörtlük iş diyoruz.
Evet.
Salih bir şeyin olabilmesi için. Dolayısıyla yaptığımız işte salih olacak. Çocuk eğitimi konusunda da salih yapacağız. Bu evet. Bireysel ayrılıklarla ilgili şu akılda kalıcı hikayeyi de anlatalım. Ondan sonra hocamız bir şiir okusun. Bugün şiir
okumadı. Olur zaten ben tespit ettim.
Okumadı.
Başlarken dediniz ya her çocuk başka alem diye. Hemen evet. Şiirim var onu okuyacağım
şimdi
birazdan.
Şimdi bu bireysel ayrılıklar buyurun. Tabii sadece anne baba için değil öğretmenler için de geçerli bir şey. Ama gerçekten hata yapılıyor yani. Bütün çocukları aynı kalıba yapmak istiyor. Doğru. Zorlamamak gerekiyor.
Hocam şiire ve hikaye geçmeden önce bireysel ayrılıklar deyince şey anlıyoruz değil mi? Yani çocukların farklı kabiliyetlerde, farklı istidatlarda oluşunu, yani bu eğitimde çocuğu tanımanın önemi başlığı altında konuşulacak, konuşulması gereken bir mesele.
Tabii,
zaten
aynen,
konuşuldu.
Aynen. İlkelerden
yani, çocuğun tanesi. Sanata bir yatkınlığı varsa bundan tıpçı olmaz. Tıbbi bir yatkınlık söz konusuysa sanatkarane bir şey beklenmez. Tavırlar, idealler beklenmez.
Her çocuk hafız olamaz mesela.
Evet. Yani anne ve babanın çocuğun kabiliyetlerini bu anlamda tespit etmesi ve o paralelde bir eğitim, öğretim süreci gözetmesi meselesini anlıyoruz. Değil
tabii
mi hocam?
Hayır. Mesela bazı çocuğa şöyle bir sefer söylemek de olur. Bazısını azarlamak da olur.
Örneklendirilebilir bunlar.
Dolayısıyla çocuğu her bakım... Onun için ilk cümlemiz neydi? Her insan bir alem, her çocuk bir ayrı alemdir. Onları dikkate alarak yapmak lazım. Akılda kalsın diye şu örneği anlatıyoruz öyküyü. Bir gün ormandaki hayvanlar bir araya gelip bir okulaşmaya karar veriyorlar. Ve program yapmak üzere de bir tavşanı, bir kuşu, bir de sincabı, balık ve yılanı yönetim kurulu oluşturuyorlar, komisyon. Bunlar şey hazırlayacaklar. İşte tavşan, kuş, sincap, balık ve yılan balığı. Bunlar program hazırlayacaklar ya. İşte tavşan diyor ki bu hayvanların bu okula gelenlere koşmayı öğretmemiz lazım. Çünkü koşma şöyle yararlıdır, böyle yararlıdır. Kuş da diyor ki evet biz bütün çocuk kuş hayvanlara diyor uçmayı öğretmemiz lazım. Uçmadan olmaz, şöyledir, böyledir. İşte sincap diyor ki şey yapmak lazım bu tırmanmak lazım, hoplayıp zıplamak lazım. Bunları öğretelim. Şimdi o dersi koyalım, bu dersi koyalım. Koyuyorlar tabii. Ve sonunda hepsi aynı kalıptan geçmeye yapınca ne yapıyor? İşte kuş çok iyi uçabiliyor ama işte koşamıyor, yer kazamıyor vesaire. Dolayısıyla çocuklar da böyledir. Herkesin güzel Kur'an okuma, ilahi söyleme yeteneği yoktur. Herkes hafız olamaz. Herkes istenilen verimi alamaz. Dolayısıyla çocukları dikkate alıp özellikle kendi isteğimiz doğrultusunda çocukları zorlamamak gerekiyor. Ben örneğin yani gençliğimde keşke bir karate falan öğrenseydim diye hayıflanmışımdır. Ama çocuğumu zorlamadım. Belki zemin hazırlayabilirdim. Ama zorlamadım. Ama bazıları mesela zorluyorlar. Diyelim ki kız çocuğunu bu tür şeylere zorlarsan yanlış olabilir. Bu anlamda her çocuğun ayrı dikkate alıp ona göre eğitim vermek gereklidir diyoruz.
Tabii hocam yine başka belki programda da konuşmamız gerekir. Hani bu zorlamak kelimesi tamamen çünkü gerçekten bazı çocuklar da yani zorlamayı açmak lazım. Zorlanmadan bir şey yapmayanlar da var. Şu bakımdan söylüyorum. Biraz nazik bir konu. Yani teşvik. Tam başka bir şeyden bahsediyoruz zorlamakta. Çocuğun kabiliyeti de sevmiyor, istemiyor. Zorla yaptırmak bahsediyoruz değil mi? Yoksa teşvik anlamında belli şeylere. Yani mesela ders çalışması gerekiyor. Çocuk bunu yapacak. Ya bu kabiliyetle alakalı bir şey değil. Çalışmak istemiyor. Biraz tembel bir çocuk. Bunun bir zaman zaman zorlanması da gerekecek o anlamda yani.
Tamam, güzel bir noktaya
evet,
yakaladınız.
Yani ben
biz
şey yapmasın
zorlama
diye.
Derken uygun olmayan evet. Zorlamalar belki ileride bahsedeceğiz. Akla makul, akla uygun olmayan, makul olmayan şeylerde zorlamak vesaire. Yani tabiatına uygun olmayan şeylerde zorlamak. Ama tabii ki hafif şeyde zorlayacaksınız bazen. Zulmetmemek kaydıyla bazen zorlanmak da gerekiyor.
Evet.
Ben şu örneği veriyorum. Bir gün üniversitede konferans vardı. Bu konferansa çıkarken yolda koridorda bazı öğrencilerle karşılaştım. dersler bitmiş, okuldan çıkıp dışarı gidecekler üniversite. Ellerimi kaldırdım ve hadi bakalım geriye dönün konferansa dedim. Hocam falan hadi hadi dedim, birazcık zorladım. Gittim, ondan sonra çıkışta dedik hocam iyi ki bizi götürmüşsünüz, Allah razı olsun, çok iyi bir konferans yaptık dedi. Bununla ilgili tabii benzer örnekleri yaşıyoruz. Ben medya ve iletişim diye bir derse girdim bu dönem. Daha doğrusu geçen dönem oluyor. Yeni dönem başladı. Orada çocuklara işte bir film seyretmelerini ve bu filme mesela bilinçaltı mesajlarını tespit etmelerini ödev olarak verdim. Bir tane röportaj yapmalarını verdim. Bir de 5 puanlık şey olsun diye, Mevlana'yı tanısınlar diye Mevlana'dan 3 sayfalık alıntı yapın dedim. Sonunda öğrencinin bir tanesi ödevine 1 sayfalık teşekkür mesajı eklemiş. Hocam Allah razı olsun. İlk başta şunu düşünüyorduk. Ya bu ödevlerin bizimle ne alakası var diyorduk. Ama siz zorladınız. Bu sayede ben şu anda kiminle yapmış unuttum da bir büyük zatla gidip röportaj sayesinde tanışmış oldum. Mevlana'yı ve Mesnevi'yi sayenizde tanımış oldum diye. Bu zorlamalar farklı tabii. Ya, yani.
Onu bana göstermişsin, hatırlıyorum.
Öyle mi? Evet. Yaşanmış örnek de evet, ben anlatayım. Hocam. Yani tezden bitirme tezinde şair Nevi Yahya'nın divanının transkripsiyonunu yapacağım. Latince'ye çevireceğiz. Hoca dedi ki her sayfada bilmediğin kelimeleri yaz dedi. Aman Allah'ım, dünyam yıkıldı. Dakikada bir sözlüğe baktım. Ferit Deverloğlu'nun Osmanlıca Türkçe sözlüğünü aldım. Zaten el yazısıyla yazılmış. Şeyle okuyorum. Mercekle okuyorum. Bir de yazıyorum. Bir sayfa, iki sayfa, 100 sayfa böyle giderken baktım sonra hoca farkına vardı. Azaldı Bestami dedi. Hani bilmediğin kelimeleri yazacaktım. Ama önce zor gelen şey, ben o kelimeleri öğrendim. Hocam bu 3 kelimenin haricindekini sorun dedim. Biliyorum dedim. Bu arada kelime hazinem zenginleşmiş oldu. Söz bana gelmişken şiirimi okuyayım. Her çocuk başka alem. Ayşe gönül bahçemde, menekşe sümbül lalem, Zeliha kır çiçeği, gülbahar başka alem. Mehmet gönderde bayrak, Oğuz yıkılmaz kalem, Selahaddin Uç Bey'i, Yunus'um başka alem. Melek kınalı kızı, Şule'nin eli kalem, Betül'ün bahtı güzel, Emine başka alem. Gönül sevgi hazinem, aslı ümit şelalem, Mehtab'ın ay yüzünde, saadet başka alem. Seher sessizliğinde Meltem'le gelir selam, pencerede bekleyen Aybalam başka alem. Onları anlatmaya yeter mi defter kalem? Her çiçek başka güzel, her çocuk başka alem.
Şair olmak çok güzel. Şiir başka bir alem hocam.
Canım bir alim olmak da başka alem.
Dinleye şey olduk yani.
Gerçekten.
Alim olmak da güzel. Bak biraz önce gelirken sizinle sohbet ettik arabada. Onu söyleyecektim yani. Şu anki aklım olsa ilim adamı olmak isterdim. İlim ayrı bir güzellik veriyor. Gelirken hocama abi abi dedim. Sordu hocam doğumlarımız nasıl dedi. Benden küçük mü sayın hocam? Niye abi diyorsun der gibi. Kardeşim ilminize abi diyoruz. Şahsınıza değil ki.
Estağfurullah hocam.
Evet.
Şimdi tabii bunların hepsinin yeri var. Tabii ilim insan olmanın da ayrı bir yeri var. Sanatçı olmanın da bir ayrı var. Hepsinin önemlisi adam olmak.
O da doğru.
Evet, adam olmak. Derler ya adam olmak kolay bir iş değil. Hani kaymakam olmuşsun da adam olmamışsın derler ya. O hikayeyi de anlatalım. Buyurun değil hocam. Mi hocam? Kim anlatsın? Kim anlatsın hocam?
Yani siz teklif ettiniz. Evet.
Aslında bu başka konuyla da bağlantılıydı. Ondan da kısaca bahsedelim.
Olabilir.
Çocuğa ne söylersen o olur anlamında. İşte adamın bir tanesi çocuğuna sürekli sen adam olmasın, sen adam olmasın, sen adam olmasın diye yafta takarmış. Çocuk da adam olmamış gerçekten ama okumuş kaymakam olmuş. Babasının bu adam olamazsın sözü çok içine işlemiş ve kaymakam olarak görevlilere gönderip babasını kaymakamlık makamına getirmiş. Demiş ki baba bak sen bana diyordun ki adam olamazsın olamadım ben işte kaymakam oldum. Oğlum ben sana kaymakam olamazsın demedim ki adam olamazsın dedim. Dolayısıyla
eğer adam olsaydın ben ayağına getirmezdin sen ayağıma gelirdin.
Demiş çok güzel de demiş. Şimdi tabii çocuğa adam olamazsın demiş adam olamamış. Dolayısıyla paşa oğlum paşa oğlum dersen paşa olur.
Bir örnek daha anlatayım ben.
Evet hocam.
Bizim torun var 6 tane. Allah bağışlasın ümmeti Muhammed'in içinde. Yakında oturuyorlar. Bir gün baktım damat ayağıyla seviyor çocuğu. Yatmış yerde çocuk ayağıyla seviyor. Çek ayağını dedim. Niye dedi? Bu yarın cumhurbaşkanı olacak oğlum dedim. Bunu böyle sevemezsin dedim. Elinle ve kucağında söyleyeceksin. Buyur.
Şair bakışı diyorlar hocam buna.
Evet evet.
Neyse şimdi, biz konumuza.
Bu adam
var zaten kardeşim. Yani severken bile ailede çocuk eğitimi değil mi?
Evet.
Paşa oğlum, aslan oğlum, doğru oğlum, yiğit oğlum, mert oğlum. Görmeyiz. Ne diyorduk bir şeyde bizim bahçe buluşmalarında? Yiğit babam, mert babam, görmeyesin dert babam. Değiştir. Yiğit oğlum, mert oğlum, görmeyesin dert oğlum desek çocuk yiğit olur. Hani atasözü yine. Bir adama 40 defa deli desen deli olur. O zaman 40 defa akıllı desen de akıllı olur.
Şimdi bu adam olamazsından şeye geçelim aynı zamanda kuşak çatışmasına da geçebiliriz. Çünkü kuşak çatışması deyince ne anlıyoruz? Yetişkinlerin gençleri çocuklara beğenmemeleri, çocuk ve gençlerin de yetişkinlere beğenmemesi ve böyle çatışma yaşanması. Bu dünyanın kurulduğundan beri böyledir. Evet. Ama şu anda günümüzde çok daha fazla ve çok kırıcı bir şekilde devam ediyor.
Evet.
Dolayısıyla yetişkinler sizden adam olacaklar, siz adam olamazsınız diye hep söylerler. Ben seminerlerde diyorum ki sizin anneniz babanız da size dememiş miydi? Ya sizden adam olacaklar işte siz adam olmazsınız. Bak oldunuz siz de aynı sözleri çocuklarınıza söylemeyin diyoruz. Şimdi dünyanın her zamanında gençler yetişkinleri böyle pasiflikle, uyuşuklukla suçlarlar. Yaşlılar da yetişkinler de çocukları işte sorumsuzlukla, beceriksizlikle suçlarlar. Tez canlılıkla, heyecanla yapar. Halbuki herkes kendi dönemini yaşıyor. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Yani 1000 yıl önceki yazılan kitapta da bunlar yazılıydı. Şimdi de yaşıyor ama bir de günümüzde gerçekten hızlı bir değişme var.
Evet hocam.
Ve bu hızlı değişmenin sonucu olarak ister istemez bu şeyleri yaşıyoruz. Yani uyum sağlamak için bayağı gayret etmek gerekiyor. Ve bunu da yetişkinlerin, annelerin, babaların yapması gerekiyor. Bununla ilgili şu örneği anlatıyorum ben. Öğrencilere dedim ki, siz, üniversite öğrencilerine, siz dedim kendi ortaokuldaki zamanınızı düşünün, halinizi düşünün. Bir de şimdiki ortaokul çocuklarını düşünün dedim. Aranızda ne fark var? Oo hocam ne farklar var dediler. Arada 5-6 yıl bir fark var en fazla. Evet. Neler vardı? Dedim ki siz böyle söylerseniz ben nasıl söyleyeyim, ne diyeyim? Dolayısıyla birbirimizi anlamamız gerekiyor. Ben anne baba seminerlerinde diyorum ki ya bunlar çocuktur, çocukları idare edin diyorum.
Ama hocam şöyle bir şey var, hakkınızı her evet. Sözünüzü kestim ama şey de var. Mesela ben dikkat ediyorum, insanlarda hep geçmişe bir özlem oluyor. Yani mesela bugün yaşanan bayramlar hani çok güzel bayramlar değil eski bayramlara göre. Ama zannediyorum Allah ömür verirse... ben sizin gördüğünüz bayramları görmedim ama işte çocuklarımıza, torunlarımıza belki ben de o eski bayramlar diyeceğim.
Ve bugünleri anlatacaksın.
Evet, ama çok ilginç bir yani bu hayatın içinde böyle akan bir şey var. Acaba bunun sırrı, hikmeti nedir? Hani dediğiniz gibi 1000 yıldır insanlar hep böyle eskiler, kendi gençlikleri hep bir özlemle anıyor gençliği ve sonra gelen kuşakları da bir nevi şanssız olarak görüyor.
Şimdi bunun iki nedeni var. Bir gerçek nedeni var, bir de psikolojik nedeni var. Şimdi yüzyıllardır dediğimiz şey bu psikolojik gerçek. Yani yetişkin ya da yaşlı baktığı zaman çocukları böyle görüyor. Doğrudur da. Doğrudur. Ama o yaşta o olmak gerekir. Veya çocuk ya da genç yetişkine, yaşlıya baktığı zaman o şartları görüyor. Gerçekten heyecansız ama onun nedeni var tabii. Geldiği nokta var. Genç heyecanlı olmazsa, hareketli olmazsa, uslu uslan çocuk olursa olmaz. Orada da bir sorun var. Yetişkin de çocuk gibi hareket ederse O da olmaz. Buradaki şey doğal. Ama bir de günümüzde ki gerçekten değişimden dolayı eski bayramlar falan deniliyor. Ama bunların da...
Bu sembolik bir isim bayramlar yani.
Tabii tabii. Ama bunların nedeni de yalnız insanların kendi yaşantıları. İsterseniz o şartları yerine getirebilirsiniz.
Hocam doğru şüphesiz ama mesela bir hadis-i şerif aklımda. İnsanların Allah Resulü selam üzerine olsun bozulma sürecinden bahsediyor. Ve o raddeye varacak ki şöyle söyleneceği ifade ediliyor. Yani ya bizim dedelerimiz vardı ne derlerdi? La ilahe illallah mı? Öyle bir şey derlerdi. Şimdi neticede bu süreç yaşanacak yani. Belki bu anlamda geçmiş, ya daha doğrusu gün günden güne bozuluyor. İnsanlık bozuluyor.
Müsaadeniz oraya şunu ilave edelim mi? Biz her gün kıyamete yaklaşıyor muyuz?
Evet.
Yani bu biraz o dediğiniz olay var.
Şimdi bu tabii çok tartışmaya isterseniz
çok kritik
girmeyelim.
Konu, evet.
Şöyle ki, şimdi bir taraf gerçek bir tarafı biraz da psikolojik tarafı vardı. Şimdi şekil var, şartlar var. Yani eskiden de böyle herkes her şey camide namazda falan değildi ki. Her köyde cami yoktu. Camili köy var mesela. Türkmen camili, Yörük camili köyleri var. Niye? Her köyde cami yoktu. Her köyde hoca yoktu. Şimdi bu bakımdan bakarsanız günümüzde bazı şeyler daha da iyi. Hani dediniz ya zaman zaman gelecek işte benim dedem. Onları yaşamış mesela Sovyetler Birliği döneminde. Yani her dönemde yaşanabiliyor onlar. Şimdi kıyamete gelince kıyamet ahir zaman peygamberimizdir peygamberimiz. Dolayısıyla peygamberimizle beraber ahir zaman başlamıştır.
Başlamış.
Kur'an'ı hızlı bir şekilde okuyan insanlar mealin tefsirini en çok kıyametin anlatıldığını, ahiretin anlatıldığını görecek. Sahabe de okuyor ve ya Resulullah.
İşte bir ahiret Kur'an kendine hemen.
Ya Resulullah kıyamet ne zaman kopacak? Yani hemen kopacağını zannediyor. Dolayısıyla ahir zaman peygamberimizle başlamış. 1400 yıldır ahir zaman içerisinde yaşıyoruz. Ama hani bazen diyoruz ki ya gerçekten o hadislerde bahsedilen yerlere geldik. Şimdi konumuzu dağıtmadan tekrar o şey kuşaklar arası çatışmaya gelince. Şimdi bazen bu bayramlarda sembolik olarak biz kendimiz yapıyoruz bunu ama. Yapma arkadaş. Örnek veriyorum. İşte bayram ziyareti. Yap arkadaş. Ben mesela uyumaya çalışıyorum. Yani erkenden başlıyorum bayram ziyaretine. Ve ondan sonra bayramın başından sonuna kadar daha yatsı hatta oturma zamanına kadar bayramın son gününe kadar sürekli ziyaret yapabildiğimiz kadar yapabiliyoruz. 10 dakika 15 dakika ne kadar fazla yapabiliyoruz. Yapmıyorsun sen. Zamanı atıyorsun zamanı atma. Şimdi biz buraya İstanbul'a geleli 2,5-3 yıl oluyor.
İzmir'deymiş hocam.
Sivas'taydım ben. Sivas'ta İlahiyat Fakültesindeydim. Burada geldik. 10 daireli bir apartmanda oturuyoruz. Yolda bir iki kişiyle kapıda falan karşılaşıyoruz bahçede ama konuşmuyoruz. Dolayısıyla bir gelen giden merhaba hoş geldin diyen yok. Biz dedik ki bayramda sırayla yapacağız, gideceğiz.
Apartmanda
dedik ki kapıyı çalacağız bayramda. İlk yan komşumuzu açtık. Açtı, yaşlı bir amca teyze var. Yaptılar, çay içtik falan, oturduk bir yarım saat kadar. Aşağıya indik. Bir tanesi yaşlı bir hanım vardı. Dedi ki şu anda kocam yok, alamam dedi. Bayramda almadı bizi. Bir tanesi açmadı, içeride olduğu halde. Bir tanesi açtı, bayramınız mübarek olsun. Sizin de mübarek olsun dedi. Şak kapıyı kapattı.
Allah Allah.
Ondan sonra bazıları yoktu. Yine bir tanesi vardı. Merhabalaştığımız birisi. Karı koca. O da buyurun buyurun dedi. Hanımı aldı içeri. Beyine de telefon etti. 5-10 dakika sonra da geldi. Merhabalaştık. Şimdi biraz da böyle olmak gerekiyor. Yani evet. Siz yapmazsanız ama
program başında dediniz ya karanlığa kızacağına küfredeceğine bir mum yak meselesi.
Yani eğer siz yaparsanız mesela işte akraba yılları davette, Ramazan'da, bayramda mesela yaşarsınız. Ha, toplumsal değişmeler insanı etkiliyor. Şehirleşmenin getirdiği etkiler var vesaire ama biraz da elimizde herhalde.
Evet.
Zamanımız varsa bununla ilgili birkaç şey söyleriz. Yoksa kapatalım herhalde.
Hocam kısaca hemen toparlayabiliriz. 1-2 dakika.
Evet. Dolayısıyla bu kuşaklar arası çatışmada bu çatışmanın normal olduğunu kabul edeceğiz. Yani bu normaldir.
Her zaman olmuştur.
Evet. Ve birbirimizi anlamaya çalışacağız. Ve bunun şey yaparken yetişkinler biraz daha fedakar yapacaklar. Onları dinleyecekler. Onların bazı şeyleri yaşayarak, deneyerek öğrenmesine fırsat verecekler. Bazı şeyleri de böyle uygun ortam olduğu zaman yavaş yavaş anlatacaklar. Bak bunun sebebi böyle böyle böyle böyle olduğu için demek gerekiyor. Dolayısıyla
yani Hazreti Ali'nin
birbirimizi anlamaya çalışmak gerekiyor. Çocuklara da diyeceğiz ki bak onlar sizin tecrübeli şeylerinizdir. Bununla ilgili şunu anlatıyorlar ya. İşte bir çocuk önce her şey annem babam neredeyse kral tanrı olacak şekilde. Sonra ya annem babam da bazı şeyleri bilmiyor. Tam ergenlik döneminde annem babam hiçbir şey bilmiyor bunlar falan der. Ondan sonra ya bir şeyler biliyormuş falan. En son öldükten sonra keşke annem babam sağ olsaydı da şu meselelere danışsaydım diye tecrübenin önemini gençlere de anlatmak gerekiyor.
Gençler bilir, yaşlılar anlar meselesi. Hazreti Ali'nin bir sözü.
O cümleyi tekrar edin.
Gençler bilir, yaşlılar anlar.
Ya evet, veya tersi yaşlılar gençler bilebilse.
Yaşlılar yapabilse. Evet. Bir de Hazreti Ali'nin bir sözü vardı. Çocuklarınızı kendi çağınıza göre değil, yaşayacağı çağlara göre, çağa göre yetiştirin diyor. Kuşak çatışması konusuyla bunu anlıyoruz değil mi hocam?
Evet.
Peki
evet.
Çok teşekkür ederiz. Beslenme hocam, bir diyeceğiniz ya da duamız varsa.
Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah ailede mutluluğumuzu daim eylesin. Birbirimizi hoş görmeyi nasip eylesin.
İnşallah. Kıymetli dinleyenler, Mehmet Zeki Erdem hocamızla ailede ahlak eğitimi konusuna devam ediyoruz. Haftada inşallah birlikteyiz. Beslenme hocamız da burada. Şiirleriyle programımızı renklendirmeye devam edecek, zenginleştirmeye. Haftaya inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.